Ayrım 14.
Trenin kapıları kapanmış. Yolcuların hepsi ona ayıplayan gözlerle bakıyor. İkizler caz seviyor ve sürekli plak dinliyorlar. Oturma odasında iki kaçık profesör gibi parmaklarını şakırdatarak ünlü cazcılardan konuşuyorlar. Benny Goodman, Gene Krupa, Harry James, Lionel Hampton hakkında bana bilgi veriyorlar. Özellikle Benny'nin Carnegie sahnelerinde ilk kez konser veren bir zenci olarak başarısını anlatıyorlar. Şunu dinle, bunu dinle, şu sese bak, şu müziğe bak, seyircilerin çığlıklarına bak, hepsi çılgın bunların. Ve elleriyle ayaklarla tempo tutuyorlar. Count Basie ve Duke Ellington'la birlikte parmaklarını şakırdatarak odanın içinde dört dönüyorlar. Bana yine şurayı dinle, burayı dinle diyorlar. Ben de dinliyorum, o güne kadar bu müziklere böyle kulak vermemişim. Daha önce fark etmediğim ayrıntıları fark ediyorum. İkizler coşuyor, plaklara eşlik ediyorlar. Diğer pansiyonerler bu gürültüden hoşlanmıyor. Hatta Paddy Arthur McGovern biraz da İrlanda müziği dinlesek diye şikayet ediyor. İkizler buna çok gülüyor. O işleri çoktan bıraktık diyorlar. Danny burası Amerika diyor. Burada da müzik dinlenir. Ama Paddy gramofondan Duke Ellington'un plağını çıkarıp Frank Lee'nin plağını koyuyor. Oturma odasında oturup bu kez bu plağa tempo tutmaya başlıyoruz. İkizler halimize gülüyor ve çekip gidiyorlar. 29. Rahibe Mary Thomas adresimi bulup Mrs. Klein ve zavallı Michael ile vedalaşmak için son gün onları görmeye gitmemin iyi olacağını söylüyor. Odamda karyolanın altında kalan birkaç kitabım olduğunu da hatırlatıyor. Kapıda bekleyen bir ambulans var. İçeri girdiğimde Rahibe Thomas Mrs. Klein'a peruk takmasını gerektiğini söylüyor. Mrs. Klein yine bir haham istiyor. Hayır diyor Rahibe Thomas. Orada haham filan yok. Dizlerinin üstünde çöküp kendi bildiğin duaları okursun. Rahibe Beatrice ise zavallı Michael'a yeni bir dünyanın kapılarının açılacağını anlatıyor. Orada kuşlar, çiçekler ve ağaçlar olduğunu, Tanrı'ya yakın olacağını söylüyor. Rahibe Thomas diğer odadan ona boşuna vakit kaybediyorsun diyor. Söylediklerinin hiçbirini anlamıyor. Rahibe Beatrice hiç önemi yok diye cevap veriyor. O da Tanrı'nın bir kulu. Zavallı, üstelik Yahudi. O Yahudi değil. Ne fark eder ki? Tabii ki çok şey fark eder. Bu konuyu baş rahibe danışmalısın. Tabii danışırım. Rahibe Beatrice aynı neşeli ve iyimser haliyle zavallı Michael'ı Yahudi olsun olmasın güzel sözlerle avutmaya devam ediyor. Rahibe Thomas bana dönüp az daha kitaplarını vermeyi unutuyordum diyor. Kitapları bana uzattıktan sonra ellerini elbisesine sürerek temizlemeye çalışıyor. Anatole France'ın Katolik Kilisesi'nden afruz edildiğini biliyor musun diye soruyor. D.H. Lawrence da şu anda cehennemin derinliklerinde acı çekiyor. Tanrı bizleri korusun. New York Üniversitesi'nde bunları okuyorsan ruhunun yanlışlardan arınması için senin adına bir mum yakacağım. Yok yok, ben kendi zevkim için Penguen Adaları'nı okuyorum. Derslerimden biri için de zorunlu olarak Aşk Kadınlar kitabını okuyorum. Rahibe Thomas gözlerini devirerek göğe bakıyor. Ah bu gençliğin küstahlığı. Annen için üzülüyorum, zavallı kadıncağız. Kapıda beyaz önlüklü iki adam sedye ile bekliyor. Sedye'yi kapıda bırakıp Michael'ı almak üzere içeri giriyorlar. Mrs. Klein adamları haham zannederek bana yardım edin diye yalvarmaya başlıyor. Rahibe Thomas onun yerine oturtup susturuyor. Adamlar Michael'ı sedye'ye taşıyorlar. Rahibe Beatrice zavallı Michael'ın kafasını okşuyor. Zavallı Michael, zavallım benim. Ama artık gökyüzünü ve bulutları göreceksin. Onlar uzaklaşırken ben de Rahibe Thomas'tan kurtulmak için peşlerine takılmak istiyorum. Ama Mrs. Klein ile vedalaşmam gerek. Peruğunu ve şapkasını takmış, koltuğunda bekliyor. Onun elini tutuyorum. Bana zavallı Michael'a iyi bak, tamam mı Eddie diyor. Kalbime sanki bir şey saplanıyor. Dachau'daki kamp ve Rapaport'un hali gözlerimin önüne geliyor. Bir an bu dünyada karanlığın içine itildiğimi hissediyorum. Rahibe Beatrice'in söz ettiği o çiçekleri, ağaçları ve kuşları hiçbir zaman göremeyeceğim galiba. Askerlikte öğrendiğim bazı şeyler üniversitede işe yarıyor. Hiçbir işe gönüllü olma, kendini ortaya atma. Sınıftaki lise mezunu öğrenciler ellerini kaldırıp profesöre kendi görüş ve düşüncelerini söyleyebiliyorlar. Profesör bana gözlerine dikip bir şey sorarsa İrlanda aksanımdan dolayı ben asla bir soruya cevap veremiyorum. Bu konuda sürekli huzursuzum. İrlandalı bir yazardan söz edilecek olsa herkes dönüp bana bakıyor. Profesörler de beni İrlanda edebiyatı konusunda bir otorite kabul etmiş gibi sanki söylediklerini onaylamam için bana bakıyorlar. Tabii ne söylerlerse onaylıyormuş gibi başımı sallıyorum. Tersini yaparsam konuyu derinleştirip bana sorular yöneltecekler ve cehaletim iyice ortaya çıkacak diye korkuyorum. Özellikle de kızların önünde bu duruma düşmeyi hiç istemiyorum. Konu Katolikliğe gelince aynı huzursuzluğu yaşıyorum. Aksanımdan hemen bir İrlandalı olduğumu anladıkları yetmiyormuş gibi koyu bir Katolik olduğum yargısına da varıyorlar. Kanımın son damlasına kadar kutsal kiliseyi savunmamı bekliyor gibiler. Bazen profesörler Bakire Meryem ve Aziz Joseph'in bekareti konusunda dalga geçiyorlar. Tanrı'nın üç varlığın birleşimi olduğu inancına taşlamalar yapıyorlar. İrlandalıların hayatındaki rahip korkusu ve Engizisyon mahkemelerinin kabusuyla alay ediyorlar. Bütün bunlara nasıl cevap vermem gerektiğini bilmiyorum. Profesörler not ortalamamı düşürebilir. Benim de Amerika hayallerim suya düşer. Bu sefer kamu krizine girip her sabah intihar etmeme kararı aldığıma şükrederek yaşamaya başlarım. Ayrıca bir profesörle tartışmaya girip rezil olmak da var. Hem de kızların önünde. Aslında İrlandalı ve Katolik olmamın hiçbir anlamı yok diye ayağa kalkıp bağırmak istiyorum. Ben gece gündüz çalışıp hem para kazanıp hem okumaya çalışan bir insanım. Kütüphanelerde ders çalışırken uyuyakalıyorum. Dönem kağıtlarımı hazırlarken aptal daktilomun A ve J harfleri bozuk olduğundan aynı kağıdı defalarca yazıyorum. Çünkü A ve J gibi harflerin bulunmadığı bir yazı yazmak mümkün değil. Kütüphanelerde uyukladığım bir yana, metrolarda resmen uyuyorum ve son durakta beni uyandırdıklarında nerede olduğumu bile bilmiyorum. Şu gözlerimin kızarıklığı ve bir de İrlandalı aksanım olmasa tam bir Amerikalı gibi görünebilirdim. O zaman profesörler bana Yeats, Joyce, İrlanda tarihi ve Rönesans reformu konularında eziyet etmezlerdi. İrlanda'nın yemyeşil bir ülke olduğunu, insanların çok şakacı ve esprili olduğunu ama ne yazık ki onca yeşilliğe rağmen yoksul bir ülke olarak kaldığını ve o neşeli insanların dinsel baskı altında cinsel isteklerinin bastırıldığını, bu yüzden nüfusun azaldığını söyleyerek bu konuda ne düşünüyorsun McCord diye soramazlardı. Evet Mr. McCord, bu konuda ne diyorsunuz? Haklısınız efendim. Harika, beni haklı buluyorum. Peki ya siz Mr. Katz? Sanırım size katılıyorum efendim. İrlandalıları pek tanımam ama. Bayanlar baylar, işte bir Kelt kültürüyle İbrani kültürünün uzlaşmasına tanık oluyoruz. Öyle değil mi Mr. McCord ve Mr. Katz? Hepimiz kafa sallıyoruz ve annemin sözü aklıma geliyor. Kör bir ata göz kırpar gibi kafanı salla gitsin. Profesöre bunu söylemek istiyorum ama adamın Amerikan rüyamı elimden alacak güçte olması beni korkutuyor. Ve tabii sınıfın içinde beni rezil etmesini de hiç istemiyorum. Özellikle kızların önünde. Pazartesi ve çarşamba sabahları Profesör Middlebrook İngiliz Edebiyatı dersine giriyor. Ufak tefek bir kadın. Ağır ağır kitaplar taşıyor ve onları kürsünün üstüne koyup yerine yerleştiriyor. Kitaplardan bize bir şeyler okuyor. Beowulf'dan Milton'a kadar anlatıyor. Özellikle Milton'a hayran. Onu ulvi buluyor. Zamanımızda anlaşılamıyor ama onun da günü gelecek diyor. Sınıfa pek soru sormuyor. Herkes gazete okuyor, bilmece çözüyor ve birbirlerine notlar yazıp gönderiyor. Kimisi başka derslerine çalışıyor. Ben değişik saatlerde ve çeşitli işlerde çalışmaktan zaten ayakta duramıyorum. Mrs. Middlebrook bana bir soru soracak olursa Brian McPhillip dirseğiyle beni dürtüyor, soruyu ve cevabını kulağıma fısıldıyor. Ben de kekeleye kekeleye bir şeyler söylemeye çalışıyorum. Kadın koca kitaplara geri dönüp bana bir şeyler okuyor ve bu tür sorunlar sömestr sonunda C şeklinde karşıma geliyor. Sınıfta uyuklayan ya da derse geç kalan veya hiç gelmeyen bir öğrenci olarak bunu hak ediyorum. Mrs. Middlebrook'a gidip kendimi çok suçlu hissettiğimi, beni sınıfta bıraksa bile ona kızamayacağımı söylemeyi düşünüyorum. İngiliz edebiyatını trenlerde, rıhtımdaki doklarda okuyarak iyi bir öğrenci olmama imkan yok zaten demek istiyorum. Bu dünyada doklarda İngiliz edebiyatı kitabı yüzünden başı derde giren tek insan olduğumu bilmesini istiyorum. İşçiler benimle dalga geçiyor. Şu üniversiteliye bak, bize yüz verecek değil tabii. Onlara Anglo-Sakson dilinin farklılıklarını anlatmaya çalıştığımda hadi oradan diyorlar. O da İngilizce mi? Sen kimi kandırıyorsun? Belki üniversite görmedik ama İrlanda gemisinden henüz çıkmış kıçı kırık bir göçmenin İngilizce olduğunu iddia ettiği bu sözleri yutacak değiliz herhalde. Şuraya baksana, koskoca sayfada bir tek İngilizce kelime yok be. Sonra bana bozuluyorlar ve benimle konuşmuyorlar. Şef beni içeriden vinç kolunu indirip kaldırmam için çağırıyor. Bu adamların üstüme kamyonla yürüyüp kafamdan aşağı sandıkları fırlatarak yaptıkları eşek şakalarından korumaya çalışıyor. Okuduğumuz yazar ve şairlerin arasından hangisiyle Greenwich Village barında bir tek atmak isterim diye düşündüğümde Mrs. Middlebrook'un Kauser'ı seçtiğimi bilmesini istiyorum. Ama bunu da söyleyemiyorum. Derste elini kaldırıp böyle bir şey söylediğinde profesörler insana küçümseyen gözlerle bakar ve bu bakış tüm sınıfta bulaşıcı bir hastalık gibi yayılır. Kendini aptal gibi hissedersin. Hangi yazarı ya da şairi sevdiğini kendine saklamak en iyisi. Bunu yanımda oturan Brian McPhillip'e söylemek istiyorum. Ama bakarsın az ileriden biri konuşmamızı duyarak ne bu paranoyaklık deyiverir. Paranoyak. Bu da New York Üniversitesi'nde herkesin ağzında. Dolayısıyla ansiklopedilere bakmam gereken bir sözcük daha demektir. Bu çocuğun sol kaşını iyice havaya kaldırmış tepeden bakışıyla beni bir tür delilikle suçladığını anlayabiliyorum. Ama bu sözcüğün ne demek olduğunu öğrenmeden ona cevap vermemin bir anlamı yok. Brian bunun anlamını biliyordur ama o da o sırada solunda oturan Joyce Timpanelli ile konuşuyor. Birbirlerine bakıp gülüşüyorlar. Aralarında bir şey dönüyor ve paranoyak sözcüğünün anlamını sormamın hiç sırası değil. Aslında yanımda bir sözlük taşımalıyım. Birisi böyle bir laf atınca hemen sözlüğe bakıp cevabımı yapıştırırım. Ya da askerlikte öğrendiğim gibi sükut altındır sözünden yola çıkıp hiç oralı olmamaya çalışmalıyım. Çünkü bu sözleri söyleyip bir tepki bekleyen o kaşı havada tipler, onları aldırmazsan kudururlar. Felsefeye giriş dersinde Andy Peters ile oturuyoruz. Andy bana bir bankada çalışabileceğimi söylüyor. Manufacturers Trust Company. Kişisel kredi başvurularıyla ilgili bir iş. Akşam üzeri 4 ile 12 arasında gece vardiyasını seçebileceğimi de ekliyor. Ayrıca işin iyi tarafı tam 12'ye kadar çalışmak zorunda değilsin. İşini çabuk bitirirsen erken çıkabilirsin. İşe giriş için bir daktilo testi yapıyorlar. Askerliğim sırasında sevgili köpeğimden beni koparıp yazıcı yaptıkları için bu testi rahatlıkla geçiyorum. 4-12 vardiyasını seçmemi makul karşılıyorlar. Gündüz derslerine devam edersin, geceleri de uyuyabilirsin. Çarşamba ve cuma günleri dersim yok. Yine rıhtımda bir takım işler yapabilirim. Çünkü kardeşim hava kuvvetlerinden ayrıldığı zaman annemin maaşı kesilecek. Bu parayı ayrı bir hesaba koyup biriktirirsem annem tekrar St. Vincent de Paul Derneği'nin kapılarında sürünmek zorunda kalmaz. Gece vardiyasında 7 hanım ve 4 erkek çalışıyoruz. Bütün işimiz kredi için başvuran kişilerin formlarını önümüze alıp kredi talebiniz kabul edildi ya da reddedildi diye birer mektup yazmak. Andy bana tanıdığım birinin kredi talebi reddedilirse bunu kabul edilmiş gibi işleme sokabileceğimi söylüyor ve kredi taleplerinin değerlendirilmesinde çalışan memurların kullandığı bir de kodu bana bildireceğini söylüyor. Yüzlerce insan yeni doğan bebekleri için, tatil için ya da ev ve araba için kredi almak istiyor. Daha da beteri borçlarını ödemek ya da hastane masraflarını karşılamak için veya cenaze masrafları için kredi isteyenler var. Bazen başvurulara ek olarak mektup yazanlar da oluyor ve bunların arasından ilginç olanları birbirimize okuyoruz. Bazıları çok acıklı oluyor. Ölen bebeğinin cenazesini kaldıramayanlar, kocası tarafından terk edilmiş kadınlar var. Hayatında hiçbir işte çalışmamış 3 çocuklu bir kadın ne yapabilir? Bir iş bulup ucuza bir çocuk bakıcısı ayarlayacağını söylüyor ama bu arada 300 dolarlık bir kredi alıp durumunu toparlaması gerekiyor. Adamın biri 500 dolarlık bir kredi karşısında her ay kan vereceğini söylüyor. Ender rastlanan bir kan grubu olduğu için altın kadar değerliymiş. Ama onun başvurusu reddediliyor. 3 çocuklu yalnız kadın da reddediliyor. Çünkü onun da bir ödeme garantisi yok. Ama Andy onun başvurusundaki kodu değiştiriveriyor. 2 hafta Jersey'de tatil yapmak için para isteyenlere deniz kenarında yan gelip yatmaları için kredi veriyorlar da bu zavallı kadına vermiyorlar diyor. İşte devrimler böyle oluyor. Andy bankanın ne kadar aptal bir işlem yaptığını kendi kendine kanıtlamak istercesine her gece birkaç başvurunun kodunu değiştiriyor. Bu başvuruları değerlendiren hıyarların ne yaptığını çok iyi biliyorum. Bir Harlem adresi ya da bir Porto Rikolu ismi gördükler mi reddederler. Ama Andy işe el koyuyor ve o zavallılar da bankanın onlara güven duyduğunu sanıyorlar. Tabii aslında onlara acıyan Andy'nin bir kod değişikliğiyle bu imkanı sağladığını kimse bilemez. Onlar içkilerini içerek radyoyu sonuna kadar açar, kışlarını kıvıra kıvıra yoldan geçen kızlarla eğlenirler. Hayatlarını yaşıyorlar. Andy Porto Rikolların bu ülkenin tadını çıkaran insanlar olduğunu söylüyor. Keşke şu ülkeyi İspanyollar ele geçirseydi. Ne güzel siesta yapardık. Elimde olsa araba kredisi isteyen bütün Porto Rikolların başvurularını onaylardım. Adamlar her hafta sonu arabalarını pırıl pırıl yıkar. Bir yere gittiklerinden değil, sadece gösteriş için bunu yaparlar. Düşünsene, Amerika sokaklarında pırıl pırıl arabaların dolaşması ne güzel olurdu. Kızlar kışlarını kıvıra kıvıra etrafta dolaşır, içi görünen o köylü dokuması bulucularıyla göğüslerinin ortasından sarkan İsa madalyonlarıyla gözümüz gönlümüz açılırdı. İşte o zaman burası tam yaşanacak yer olurdu. Ofisteki kadınlar onun anlattıklarına gülüp duruyorlar. Ama işlerini bir an önce bitirip evlerine dönmek için de acele ediyorlar. Çoluk çocuk onları bekliyor. İşten erken çıktığımız zamanlar Andy ile birer bira içiyoruz. 31 yaşında hala öğrenci olmasının nedenlerini anlatıyor. Savaşa katıldım diyor. Kore değil, büyük savaş. İşte 1945 yılının baharında tam savaş bitmek üzereyken ahlaksız bir davranışı yüzünden ordudan atılmış. Yüzbaşı beni bir koyunu düzdüm diye suçladı. Aslında öyle düşünmekte belki haklıydı. Çünkü koyun orada dururken ben de pantolonumu çekiyordum. Fakat ona ne değil mi? Yüzbaşım dedim, bu koyunu düzdüm ya da düzmedim. Bunu bir kenara bırakalım. Benim bu koyunla özel ilişkim sizi ne diye bu kadar ilgilendiriyor? Bana onu açıklayın. 19 yaşındayım ve okul günlerimden bu yana kadın yüzü görmedim. Fransa'da şu hendeğin içinde ölmeyi beklerken karşıma bir koyun çıkıyor. Hem de Fransız bir koyun. Gözüme cazip gelmiş olabilir. Ve hatta onun üstüne atlamaya niyet etmiş olabilirim. Tamam, niyet ettim ama yapmadım diyorum, diye anlatıyor Andy. Ama siz işi berbat ettiniz. Bunları söyleyince onu güldüreceğini sanmıştım. Ama adam büsbütün köpürüp yalancı diye bağırmaya başladı. Üstün başın koyun tüyü olmuş. Adam çok haksızdı. Öyle bir şey yapmamıştım. Gerçi niyet etmiştim ama yapmamıştım. Herifi itip yürüdüm. Sadece ittim ha. Vurmadım yani. Bir anda bütün silahlar üstüme çevrildi ve ne olduğunu anlamadan kendimi askeri mahkemede buldum. Sarhoş bir binbaşı avukatlığımı üstlendi. Fakat o da beni bu iğrenç suçumu bile bile savunmaktansa karşı tarafın avukatı olup beni yargılamak istediğini söylüyordu. Babası baskılıymış ve koyunlar onlar için çok değerliymiş. Sonuçta 6 ay içeride yattım ama yüzbaşıyı ittim diye mi yoksa koyunu şahaptım diye mi suçlandığımı bilmiyorum. Bu damgayı yedikten sonra ne yaparsın? İşte böyle New York Üniversitesi'nde felsefe okursun. 30. Mr. Calitri'nin sözünü dinleyip Limerick'te geçen günlerime ait anılarımı bir deftere not etmeye başlıyorum. Dükkan ve sokakların, okul müdürlerinin ve öğretmenlerin, komşuların ve arkadaşlarımın adlarını listeler halinde yazıyorum. Mr. Calitri sınıfta benim yazımı okuduktan sonra herkesin bana daha farklı bir gözle baktığını tahmin edebiliyorum. Bir ölünün eski yatağında yatmış olan birinin yanına yanaşmayı kim ister? Kızlar aralarında asla böyle bir erkekle çıkmayacaklarını konuşuyorlardır. Ama Mike Small bir gün bunu diğerlerinden duyduğunu ve herkesin hikayemden ne kadar etkilendiğini anlatıyor. Kızlar, oğlanlar hepsi etkilenmiş diyor. Bense Mike'ın geçmişimi bilmesini hiç mi hiç istemiyorum. Ama o yazımı okumak için ısrar ediyor. Ve hikayemi okuduktan sonra gözleri doluyor. Bunları tahmin bile edemezdim diyor. Çok acı çekmiş olmalısın. Ona Dickens'ın romanlarını hatırlattığımı söylüyor. Buna pek aklım ermiyor çünkü Dickens'ın romanları hep mutlu sonla biter. Tabii bu düşüncemi ona söylemiyorum. Kendisiyle tartıştığımı zanneder diye korkuyorum. Her an topuklarının üstünde dönüp futbolcu baba gidebilir. Mr. Calitri başka bir derste ailenizin başından geçen bir felaket, karanlık bir olay hakkında bir deneme yazısı yazmamızı istiyor. Ben yine o günlere dönmeyi hiç istemiyorum ama annemin başına gelen bir olay var ki yazılması gerek. Arazi. Savaş çıktıktan sonra İrlanda'da yiyecekler vesikayla dağıtılmaya başlayınca hükümet yoksul ailelere Limerick dışında kendilerinin ekip biçeceği topraklar verdi. Her aile bir dönümün 16'da biri kadar bir toprak sahibi olup dilediğince ekebilecekti. Babam Rosebier'in yolunda bir arazi için başvurdu ve hükümet kazma kürekle birlikte istediği toprağı ona verdi. Babam kardeşim Malachi ile beni kendisine yardım etmemiz için yanına aldı. Küçük kardeşim Michael küreyi görünce bunun bir oyun sanarak bizimle gelmek istedi ve ağlamaya başladı. O sıralar henüz 4 yaşındaydı. Onu götüremezdik. Babam kardeşimi avutmak için dönüşte ona kiraz toplayacağımızı söyledi. Ben küreyi taşıyabileceğimi söylemiştim ve babam da buna izin vermişti. Ama kısa bir süre sonra pişman oldum çünkü Robrie millerce uzaktaydı. Malachi de tırmığı taşıyordu ama babam bir süre sonra onu elinden aldı çünkü Malachi tırmığı sallarken birinin gözünü çıkarabilirdi. Fakat Malachi tırmığın elinden alınmasına çok üzüldü ve tepinerek ağlamaya başladı. Babam da dönüşte küreyi ona taşıtacağına söz verdi. Neyse ki Malachi az sonra bir sokak köpeğiyle oyuna dalıp her şeyi unuttu. Sopayı fırlatıyor, köpek de bulup koşa koşa geri getiriyordu. Artık ağzından köpükler çıkana kadar koştu ve yere serildi. Sopayı ağzında öyle sıkı tutuyordu ki bir türlü alamadık. Sonunda araziye geldik. Babam etrafa şöyle bir bakıp başını salladı. Burada taş ve kayadan başka bir şey yok dedi. Önce taşları temizlemeye başladık ve bütün gün yolun kenarına ancak birkaç sıra taş yiyebildik. Babam kürekle taşları yerinden çıkarıyor, biz de taşıyorduk. Yan taraftaki arazide çalışan adamlar babama bakıp bakıp aralarında bir şeyler konuşuyorlar ve gülüyorlardı. Babama o adamların neden böyle yaptıklarını sordum. Dedi, Limeriklilere iyi toprakları veriyorlar, kuzeylilere ise taşlık yerleri. O gün hava kararına kadar çalıştık. Açlıktan ve yorgunluktan artık bir tek taş bile kaldıracak halimiz kalmadı. Babam kazma küreği taşısa bize yeter diyorduk. Ama bizi de taşıyabilse fena olmazdı. Bize çok çalışkan çocuklar olduğumuzu söyledi. Anneniz sizinle gurur duyacak. Eve dönünce bize çayla kızarmış ekmek hazırlar. Ve babam koca koca adımlarla yürümeye başladı. Tam yarı yola geldiğimizde birden durdu. Michael'a kiraz götüreceğimize söz vermiştik. Geri dönmemiz gerekecek. Malaşi ile ben çok yorulduğumuzdan ve bir adım daha atacak halimiz kalmadığından şikayet edince babam siz eve gidin o halde dedi. Ben toplarım. Ben yarın toplasak ne olur dedim. Michael'a bu akşam için söz verdim. Yarın için değil dedi. Neyse ki kazma küreği de yüklenip gitti. Michael bizi görür görmez kirazlarım nerede diye ağlamaya başladı. Babamın ona kiraz toplamaya gittiğini söyleyince sustu. Malaşi ile ikimiz bir ekmeği bitirebildik ama annem babanıza da ayırın dedi. Bir yandan da o yolu geri gitmek için deli olmalı diye başını sallıyordu. Sonra Michael'ın kapıdan onu nasıl gözlediğini işaret ederek başını daha beter sallamaya başladı. Derken Michael babamın geldiğini görerek sokağa fırladı ve baba baba diye çığlıklar atmaya başladı. Getirdin mi, getirdin mi? Babamın elbette Michael, elbette dediğini duyduk. Kazmayla küreği omzundan atıp ceplerindeki kirazları masaya boşalttı. Çalılıkların arasında çocukların yetişemediği siyah sulu kirazları görünce ağzım sulanarak anneme döndüm. Bir tane alabilir miyim? Michael'a sor, kirazlar onun. Michael'a sormama gerek kalmadı. Bana en büyüğünden bir tane seçerek uzattı. Aynı şekilde Malaşi'ye de bir tane verdi. Annemle babama da verdi ama onlar sağ ol dediler. Kirazlar senin. Sonra bize birer tane daha verdi. Malaşi de ben de ikinci kiraza hayır demedik. O kirazlar benim olsaydı kimseye vermezdim diye düşündüğümü hatırlıyorum. Ama Michael farklıydı. Belki de henüz bazı şeyleri bilmeyecek kadar küçüktü. O günden sonra pazar hariç her gün araziye gitmeye başladık. Sonunda taşlar temizlenmiş, toprak ortaya çıkmıştı. Babama patates, havuç ve lahana ekmek için yardım ettik. Bazen onu bırakıp yolun kenarından kiraz toplamaya kaçıyorduk. Ama o kadar açgözlülük ediyorduk ki bağırsaklarımız bozuluyordu. Bir gün babam artık yakında ürün almaya başlarız dedi. Ama toplamak için ben burada olmayacağım. Limerick'te iş yoktu ve İngilizler fabrikalarda çalışacak işçiler arıyordu. Babam İngilizlerin bize yaptıklarından sonra onlar için çalışmak ağrıma gidiyor diyordu. Ama parası cazipti. Artık Amerikalılar da savaşa katıldığı için biraz olsun gönlü rahattı.